Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Erdi ile beraber yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda Honor'un bizlere gönderdiği ve 9X için hazırladığı özel kutuyu açacağız. Honor son dönemde bu tip güzel işler yapmakta. Ne yapıyorlar? Telefonları için özel kutular hazırlıyorlar. Mesela gidip mağazadan aldığınız zaman bu telefonu bu kutuda almıyorsunuz. Ama kutu açılımı yapacaklar için özel kutular hazırlıyorlar ki biraz da aslında hem Türkiye'de basına verdikleri önemi gösteriyorlar hem de Türk kullanıcısına verdikleri önemi gösteriyorlar. Çünkü kutu açma videoları seveni var, sevmeyeni var. Eleştiren çok da olsa öyle ya da böyle artık bu işin bir gerçeği yapılıyor. Onlar da istemişler ki güzel görünsün. Ya İyi bir düşünce.
En nihayetinde farklılaşmaya çalışıyorlar. Şu halde de daha fazla dikkat çektiğinde evet. Kesin. Dolayısıyla hani Türkiye için en köklü markalardan birisi değil. Türkiye'ye nispeten yeni giriş yapmış markalardan birisi olarak düşünebiliriz Honor'u. Ve Honor ne diyor? Biz daha çok gençleri hedefleyen yeni nesli bir markayız. Ve aslında o yönde de adımlar atıyorlar. Onlardan birisi özel kutulama. Honor 20'de de buna benzer bir şey yapmışlardı. En nihayetinde
İstanbul temalı bir kutuları
İstanbul
vardı.
İstanbul temalıydı. Yani Türkiye'ye özel bir çalışma yapmışlardı. Yani farklılaşmak ve bu yönde yeni şeyler denemek bence güzel.
Bu arada kutunun şöyle bazı detaylarını göstermek istiyorum. Mesela kutu Türkçe. Yani bu yurt dışından gelmiş bir kutu değil. Türkiye'de tamamen özel olarak hazırlanmış bir kutu. Ve şu anda bizim elimizde. Hızlıca açılışını yapalım istersen. Kutu özel ama içinde neler sunuluyor? Farklı bir şey var mı
bu
diye.
Bu arada kutunun üzerindeki desen de bana 3D Mark testlerini hatırlattı.
Değil mi? Güzel gerçekten. Şöyle açtığımızda hem bir tane bileklik görüyoruz. Akıllı bileklik ama artık AMOLED ekranlarıyla beraber bunlara ne diyeceğimi ben tam olarak bilmiyorum. Mesela Honor Band 5 olarak geçiyor bu ama aslında baktığında bir akıllı saat olarak da artık değerlendirebiliriz. Çünkü ilk çıkan akıllı saatler bunlardan daha az özelliğe sahipti.
Yani bir bakıma öyle ama sonucunda Huawei grubunda mesela şu an kolumda Watch GT 2 var. Evet. Hem Huawei'nin kendi akıllı saatleri var hem de Honor'un da yine kendi akıllı saatleri var. Bunlar biraz daha yine akıllı bileklik sınıfında ama jenerasyondan jenerasyona ciddi özellikler kazanıyorlar bu kesin.
Şimdi Honor 9X'in kutusunu hızlıca açmış bulundum ben. Telefonun kutusunu açar açmaz telefonla karşılaştık ama şunu belirtelim. Bu kutular ister istemez gümrük mevzuatı gereği işte kontrolden geçiyorlar, oradan geçiyorlar, buradan geçiyorlar derken kutu açılmış bir kutu. Yani bu telefon daha öncesinde testleri yapılmış, şu kutulaması özel olarak yapılırken biraz dokunulmuş üstüne. Biraz, bunu söyleyeyim yani.
Biraz kurcalanmış.
Evet, biraz kurcalanmış. Arkasında zaten özel bir test örneği olduğu ve satış örneği olmadığı da belirtilmiş burada. Onu da sizlere gösterelim. Altında mesela burada şey var. Yine sloganların yer aldığı Honor'un yazısının devasa yazıldığı bir şey var.
Özellikle aç kapa ön kameraya dikkat çekiyor.
Evet. Bu arada arka tarafta da böyle şeyler var.
Sen bunu gösterirken ben tabii şunu söyleyeyim. Şimdi Honor 9X'in öncülü Honor 8X. Honor 8X Honor'un Çin dışında dünya piyasalarında başarı kazandığı bir model. Aşağı yukarı 15 milyon civarında satılıyor. Türkiye'de de sevilen bir model oldu. Niye? Çünkü piyasaya çıktığı zaman dilimi içerisinde büyük ekran deneyimi sunan fiyat anlamında nispeten erişilebilir öncül modellerden bir tanesiydi. Dolayısıyla 9X biraz üzerine sorumluluğu fazla bir cihaz olarak geliyor. Çünkü başarılı bir modelin devamı olarak ülkemizde çıkıyor.
Evet, şimdi telefon kutusunu açmaya devam edelim. Şöyle kutuyu çıkartırken direkt kapak açılınca mecburen orada
arada,
açma yapmış.
Kutudan çıktığı halde de hani fabrikasyon ekran filmi işlenmiş arkadaşlar.
Evet, onlar önemli konulardan biri o. Şimdi burada güzel olaylardan bir tanesi var. Hem Honor'da görüyoruz bunu.
Çıkarayım bu arada.
Evet, hem de Huawei modellerinde görüyoruz. Ne geliyor? Telefonla beraber bir kılıf sunuyorlar. Yine silikon şeffaf bir kılıfımız var ve ışık geçirgenliği oldukça fazla. Görebileceğiniz gibi kamerada belli belirsiz oluyor köşe hatları, yansımaları görmezseniz. Bu neden güzel? Telefonu satın aldınız. Fabrikasyon üstünde cam filmi var. Arkasına da kılıfı takıyorsunuz. Bir daha gidip bu telefonu satın aldıktan sonra telefoncu gezip mağaza mağaza gezip işte kılıf aramanıza ya da ekran filmi aramanıza gerek kalmıyor. Tabii ki kılıf özelleştirmek isteyebilirsiniz. Farklı kılıflar arayabilirsiniz. Bu tamamen artık sizin zevkinize kalmış. Ama en azından ilk aldığınızda böyle bir derde girmiyorsun. Bak telefon şu anda kılıfıyla, ön yüzündeki filmiyle koruma altına alınmış durumda.
Aynen. Sonucunda yeni markalarda ya da yeni modellerde aksesuar bulmak her zaman çok kolay değil. Kutu içeriğine en azından bir seçenek sunulsun. Ha, daha iyi piyasada bulunur mu? Geldikçe bulunabilir. Farklı markaların ürünleri olur ama kutudan çıktığı halde kullanmak güzel.
5 volt 2 amperlik Huawei'in şarj cihazı. Burada görebilirsiniz. Şimdi
adaptör.
Honor ilk olarak çıktığında Huawei markasını çok fazla kullanmıyorlardı. Çünkü Honor her zaman için kendini biraz daha farklı konumlandırıyor. Ama içinden Huawei şarj adaptörü çıkıyor. Huawei marka olarak çıkıyor.
Yani grup şirketi, evet, kardeş markalar sonucunda.
Burada söyleyelim. Tip C kablosunu görüyorsunuz. Telefonun altında hem şarj hem de data transferi için kullanabiliyorsunuz. Burada kulaklık var sanırım. Ve kulaklıkta 3,5 milimetrelik çıkışa sahip kulaklıklardan bir tanesi. Böylece dizüstü bilgisayarınızda da bu kulaklık kullanabiliyorsunuz. Şu anda tam bir geçiş dönemindeyiz. Neden? Apple tarafında artık 3.5 mm kaldırıldı. Lightning portu üstünden şey yapmak zorunda kalıyoruz ister istemez. Bir dönüştürücüyle çıkış almak zorunda kalıyoruz. Tip C bazı telefonlarda 3.5 mm kaldırıldı. Orada dönüştürücüyle ses çıkış almak zorunda kalıyoruz.
Tip C kullanacaksın.
Evet. Ama dizüstü bilgisayarlarda hala da 3.5 mm'lik jackler var. O kulaklıkları nerede kullanacağız, ne yapacağız? Tam bir karışma var. En azından bu telefonda şimdilik öyle bir karışıklığa gerek kalmamış. İşi halletmişler. Bu arada telefonun kutusunun arkasında her zaman için teknik özellikler detaylı yer alır ama bu kutunun arkası bomboş dizayn edilmiş. Ben satış örneği olduğu için diye düşünüyorum. Yoksa herhalde detaylı bir özelliği kullanıcılarda yer vereceklerdir.
Bu kutunun içi de boş.
O şey için yapılmış. Bunu biraz daha üstü tutmak için yapmışlar.
Ben ama içerisinde şöyle bir jest yapılabilirmiş değil mi? Yani soyadı kutu varken.
Bir, evet, başka bir kulaklık, Bluetooth kulaklık konabilirmiş belki.
Bu Honor 20'nin kutusunda vardı ama tabii Honor 20 bu telefonla kıyaslandığı zaman daha pahalı bir telefon. Daha. Onda özel bir durum söz konusu.
Şimdi spor aktivitesiyle uğraşanlar ve bir akıllı saatten daha uzun pil ömrüne sahip bir bileklik takmak isteyenler bu tip akıllı bilekliklere yönelmiş durumdalar. Bu akıllı bilekliğinde oldukça güzel özellikleri var. 50 metreye kadar su geçirmiyor mesela. TrueSense 3.0 nabız ölçümü var.
Sürekli,
evet, sürekli ölçüm nabız yapabiliyor. Ölçümü yapabiliyorsunuz. Saat arayüzünü değiştirebiliyorsunuz. Aslında ben hep söylüyorum yani geniş AMOLED ekranıyla beraber 14 günü bulan pil ömrüyle bu uzun pil süresine sahip bir akıllı saat gibi. Çünkü bildirimleri görebiliyoruz herhalde. Akıllı saatlerdeki gibi aktivite takip yapabiliyoruz.
Uyku tarihi takibi
saati
var.
Görebiliyorum. Uyku takibi var. Bir akıllı saat alırken hani bana pil ömrü lazım ya. Her şeyden önce pil ömrü lazım. Uygulama kurup ne yapacağım bu küçük ekranı diyorsanız ki ben akıllı saatte uygulama kullanımını hala da yani şöyle çok işime yarar bir uygulama bulamamış durumdayım. Gerçekten böyle bir bileklik de fazlasıyla işinizi
tabii
görür.
Tabii şey de söyleyelim. Hani biz akıllı saat kıyaslaması yapıyoruz mesela ama
tabii
bu bileklikler tabii fiyat anlamında çok daha erişilebilir durumdalar. Dolayısıyla bir akıllı saatin yapabildiği pek çok şey yapıyor. Fiyat anlamında daha erişilebilir ve pil
evet.
performansları iyi. 14 doğru, günün sonucunda yani.
Doğru yerden açıyorum herhalde. Biraz yırtarak açacağım herhalde bunu. Değil mi?
Arka tarafta yine güçlü ifadeler var. Scientific Sleep Monitoring diyor. Bilimsel bir uyku takibi yapıyormuş.
Evet.
Yeni nesil cihazlarda artık algoritma seviyesinde stres seviyesiydi, uyku kalitesiydi, derin uykuydu
uyku
derken.
Uyku kalitesi ölçümü son dönemde en önemli konulardan bir tanesi haline geldi. Akıllı saatlerde şöyle bir problem var. Akıllı saatleri mesela Samsung ve Apple tarafına baktığımızda pil süreleri yetmiyor senin o gece boyunca seni takip etmeye.
Aynen.
Doğal olarak bilekliklere kaldı bu. Bileklikler tarafından yapılıyor. Bilekliği şöyle çıkartayım.
Her akıllı saat değil tabii. Yeni nesil akıllı saatlerde mesela
işte
yani reklam gibi olacak karşısındaki söylüyorum ama mesela bunlarda o belli oranda yapılıyor ama şunu söyleyelim. Yapabilen akıllı saatlerde de sürekli nabız ölçümü ve sürekli uyku takibini aktif ettiğinizden pil performansı belli oranda zayıflıyor. Bunu ifade etmiş olalım.
Yalnız alet şık duruyor
güzel
ya.
Güzel bir dizaynı var.
Evet, gerçekten güzel bir dizaynı var. Böyle spor yaparken işte bileğinde hafif bir şey olsun isteyenler için takılıp kullanılabilecek bir ürün.
Kayışın rengi de güzelmiş bu arada. Mavimsi,
evet,
lacivert
rengi. De,
bu arada telefon rengiyle de uyumlu.
Evet, telefon rengiyle uyumlu bir set koymuşlar. Böylece telefonu kullanırken böyle bir kayış takarak daha uyumlu görünürsünüz. Şarj için bir dock var burada gördüğüm kadarıyla. Onu da bir çıkartıp göstermek istiyorum. Keşke artık bunlarda da bir standart olsa.
Evet, benim
olsa.
Sevmediğim detaylardan birisi bu. Yani özel bir aksesuarla şarj ihtiyacı. Bunu kaybettiğin anda bitti.
Ya işte bu bütün akıllı saatlerde böyle. Maalesef. Samsung'dan Apple'a kadar ne yazık ki böyle bir şey var. Burada şunun altını çizeyim. Kablosuz şarj standartını desteklemiyor cihaz. Neden? Şöyle göstereceğim size hemen altını açıp. Bakın şarj için altında konnektörler görüyoruz. Hemen şurada iki tane bakır konnektör görüyorsunuz. Şarj portu üstünde de konnektörler var. Tam buraya o konnektörleri denk getirerek şarj işlemini gerçekleştiriyoruz. Hatta ben ilk defa takacağım bunu.
Şey söyleyeyim tabii.
Şöyle, şöyle
bunlar
takıyoruz.
Da mesela doğrudan cihazın üzerinde tip C ya da micro USB üzerine şarj olabilmesinin temel sebeplerinden birisi de şu. Sonucunda bunlar sürekli kolumuzda. Suya girme ihtimali bunlarda daha fazla. Dolayısıyla bunları mümkün olduğu kadar izole yapabilmek yapılabilir ama maliyetleri yükselteceği için üreticiler çok o topa fazla girme niyetinde de değiller açıkçası.
Şu şekilde takılıyor alttan ve kullanıyorsunuz. Manyetik olarak tutmuyor bu arada. Mekanik bir tutuş var. Elimizle mekanik mekanizmayı şuradan açmamız gerekiyor. Yani şöyle bir şey var. Dedik ya akıllı saatlere göre daha düşük maliyetliler diye. Bu maliyeti düşürürken de belli şeylerden burada vazgeçmeleri, kısmaları gerekiyor.
Ama bakalım, güzel taraf şu 14 güne kadar pil ömrü sunduğu için bunu ayda iki kere falan kullanacaksın, üç kere kullanacaksın. Dolayısıyla güzel tarafı bu ama gözümüz kulağımız gibi bakmamız gerekiyor. Çünkü bu olmadan şarj edemezsiniz.
Bilekliğin çalışabilmesi için sağlık uygulamasından eşleştirme yapmanız gerekiyor. Eşleştirmesini yaptık ve şu anda bileklik üstünde aktivite takibini aktif etmiş bulunuyoruz. Kalp ritminizi ölçebiliyorsunuz, uyku takibi yapabiliyorsunuz, antrenmanları çalıştırabiliyorsunuz ya da ayarlardan dilediğinize göre değişiklikler yapmanız mümkün. Bildirimlerin hepsi geliyor. Saat arayüzleri de mevcut. Bana sorarsanız ekranı gerçekten beklediğimden daha net ve daha yüksek çözünürlükte. Ama tabii ki bir akıllı saat parlaklığını falan da beklememek lazım bunlardan. Hani hep diyoruz ya, evet bunlar akıllı saatlerin uygun fiyatlı alternatif olarak düşünülebilir. Ama uygun fiyatlı olabilmeleri için de bazı şeylerden feragat ediliyor. Mesela işletim sistemleri, kabiliyetleri de ona göre biraz daha sınırlı oluyor. Ama size ne kazandırıyor? Daha küçük, daha hafif, daha uzun pil süresinde aktivite takibi yapabilmeyi olanaklı hale getirmişler. Cep telefonu kısmına geçecek olursak eğer. Şimdi cep telefonlarında tasarım artık uç seviyeye taşınmış durumda. Ve bizler için dünyanın en lüks şeylerinden bir tanesi gibi görünen bu üst taraftaki pop-up kameralar, orta üst sınıf diye tabir edebileceğimiz cihazlarda standart haline aldı gibi bir şey Çinli telefonlara baktığımızda.
Yani yavaş yavaş orta sınıf telefonlara da geliyor. Farklı modeller var. Biz Honor'dan önce Türkiye'de aslında Huawei tarafında P Smart Z diye bir model var. Bu telefonun aynı tasarım anlayışını kullanan. Türkiye'ye 9 Prime olarak geldim. Bu telefonun aslında aynı çizgileri oluyor. Sadece Honor markasıyla aslında geliyor. Ufak tefek bir takım güncellemeleri var. En büyük özelliğim Serif ile kıyaslandığı zaman, yani 8X ile yan yana getirdiğiniz zaman da aslında teknik olarak en büyük farkı tasarım tarafında tam ekran deneyimi sunması. Çünkü az önce de söylediğiniz üzere ön tarafta sabit bir kamera, kameraya bağlı bir çentik ya da kalın bir çerçevesi yok. Mekanize, motorize kamera sistemi zaten dilendiği zaman sistemin uyanması ve kameranın ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu arada daha önce farklı telefonlarda yaptığımız videolarda gelen ortak sorulardan bir tanesi şu: buradaki mekanizma ne kadar dayanıklı olabilir? Şimdi pratik kullanıma ne kadar dayanıklı olacağını telefonu uzun süre aylarca kullanmadan yorumlamak çok mümkün değil ama üreticilerin yaptığı bir takım açıklamalar var. Genelde 200 bin ya da 300 bin defa açı kapıya karşı dayanıklı olduğum, telefonun kamerası açıkken düşmeyi algılayabildiği ve düşme esnasında kamerayı kapatabildiği tüm telefon üreticilerinin söylediği bir şey. Bu telefonda da geçerli. Yani üreticiler herhangi bir mukavemet sorunu olmayacağını söylüyorlar. Ha, ne olabilir pratikte? Sürekli aç kapıya bağlı olarak belki mekanizmanın içerisi bir miktar tozlanma yaşayabilir. Ama en nihayetinde aldığınız telefonu tam ekran deneyimi sunuyorsunuz. Önden bakıldığı zaman çok güzel bir telefon. Sizleri karşılıyor. Ekran kas oranı sınıfındaki en iyi cihazlardan bir tanesi.
Şimdi kameralara geçecek olursak arka tarafta da ön kamera haricinde 3 tane kamera görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi ultra geniş açılı kamera, bir tanesi ana kamerası, bir tanesi de bokeh efekti yapabilmek için derinlik algılama için kullanılan kamera. Yani 3 kameradan bir tanesi telefoto kamera değil mesela. Normalde telefoto kamera konumlandırıp alan derinlik algılamasını geniş açılı kamerayla da yapabilirlerdi. Bunun yerine evet böyle bir şey.
48 megapiksel bir ana kameramız var. Kendi sınıfı için fotoğraf kalitesinin Honor sınıfındaki en iyilerden birisi olduğunu söylüyor. Tabii detaylı kullanmak gerekiyor bakıldığı zaman. Buna ek olarak ultra geniş açı kameramız 8 megapiksel çözünürlüğe ve derinlik kamerası 2 megapiksel bir çözünürlüğe sahip. Kamera söz konusu olduğu zaman bu telefonda kağıt üzerinde, yani teknik verilere bakıldığında keşke olsaydı diyebileceğim detay, video tarafında 4K video kayıt seçeneğinin sunulmamış olması. Sonucunda yani 4K video kayıt yeteneğini bugün farklı fiyat seviyelerine sunabilen çok fazla sayıda cihaz var. Şimdi bu telefonu eline aldığın zaman tasarımı çok güzel görünüyor. İşte arkada üçlü kamera var diyorsun. Motorize bir kamera sistemine sahip olduğunu söylüyorsun. Honor'un altını çizdiği konulardan birisi kamera telefonu gibi bir telefonu kurgulamak. Ama keşke kullanırsınız kullanmazsınız, bu çok ayrı bir konu ama insan 4K video kaydı da şuradaki listede olsaydı diye düşünmeden edemiyor açıkçası.
Evet.
Ama güzel detay şu, 1080'de de en azından 60 FPS var.
Yani 1080'de 60 FPS 5 yıl öncenin şey standardıydı. Hani kamera standardıydı.
O var, en azından o var.
İşin enteresan tarafı şu. Şimdi kameranın altına bakarsanız eğer ne diyor? Geniş açı 4K veya 60 kare sahne ayarlarda desteklenmemektedir diyor. Zaten 4K'da yok. Herhangi bir seçenek yok. Orada sadece herhalde şey yaptılar. Bakalım geniş açıya geçip ayarlara geldiğimizde. Evet, orada mesela herhalde seçeneklerde şey de tamamen kayboluyor. 60 FPS seçeneğimiz de tamamen kayboluyor. Kamera yetenekleri konusunda biraz tırpanlanmış bir telefon
şeyi
olarak düşünmek lazım.
Yazılım arayüzü var. Yani 4K olsun bu olmasın mı tarzında.
Biraz evet, bir gidip git gel yaşamışlar sanki. Ön kameraya geçtiğimizde de yine Full HD'de 30 FPS çekebildiğini görüyoruz cihazın. Ama 265 kodlama yapabiliyorsunuz. Bu da yine bayağı bir uzun süre önce
standart olan konulardan biri. Şimdi bu telefon, şimdi 9X, yani bu telefonun Çin versiyonunda biraz daha farklı konfigürasyonlara sahip. Videonun sonunda ondan biraz bahsedeceğiz ama örneğin bu telefon Kirin 710 işlemciyle geliyor. Tamam, Huawei Kirin 710F diyor ama F kısmı bizi ilgilendiren bir kısım değil. İşlemcinin evet, teknik paketlemesiyle ilgili bir unsur.
Ben fotoğraf konusunda da size bir modu göstermek istiyorum. Şimdi dedik ya 48 megapiksellik bir ana kamerası var diye. Bu kameralarda eğer telefonu standart olarak satın alır ve otomatik modda fotoğraf çekmeye başlarsanız eğer 48 megapiksel aktif olmuyor. Mesela ultra geniş açıda sadece 8 megapikselin aktif olduğunu görüyorsunuz. Ana kameraya 1x'e geçersek de burada sadece 12 megapikselin aktif olduğunu görüyorsunuz. 48 megapiksel aktif edebilmeniz için diğer ayarlara girip pro seçeneğine tıklayıp buradan 48 megapikseli seçmeniz gerekiyor. Niye böyle yapıyorlar? Aslına bakarsanız sensörün dijital crop özelliğini kullanıp hem size sanal olarak bir yakınlaştırma ama netlik kaybını yaşanmadan yakınlaştırma yapabilmek için sunuyorlar. Hem de tabii ki aslına bakarsanız 12 megapiksel sensörde daha yüksek ışık hassasiyetini çevredeki pikselleri birleştirerek sunup yine 12 megapiksel olan ama daha yüksek ışık almış, daha hassas, daha keskin fotoğrafları yine kayıt altına alabilmek için yapıyorlar. Ama siz illa ben 48 megapiksel istiyorum diyorsanız Pro ayarlara girme şartınız var. Bunu unutmayın.
Olmuş, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü evet 48 megapiksel, 64 megapiksel, 108 megapiksel kameraya sahip olan telefonlarda da standart olarak kutudan çıktığı halde o mod aktif gelmiyor. Ama iki yana kaydırdığınız zaman görebiliyorsun ya da üstten seçebiliyorsun. Burada birkaç kademeden sonra ulaşılabiliyor. Ben burada Honor OS'nin bir yazılım güncellemesinde o 48 megapikseli alıp ana menüye koysunlar ki daha kolay erişilebilsin. Çünkü bunu hani özelliklerini bilmeden gitti adam aldı diyelim. Sen adama diyorsun 48 megapiksel kamerası var. Eve geliyor bakıyor. Yani kurcala bul.
Evet onu bulması lazım. Biraz profesyonellik istiyor.
Direkt karşısına çıkması lazım.
Bu arada şimdi pop-up kamerayı görüyorsunuz. Uçtan uca ekran var. Ne bekleyebilirsiniz? Ekran üstten parmak izi okuma ama zaten arkasını çevirdiğimizde gördünüz. Parmak izi okuyucu arkaya yerleştirilmiş
durumda. Hızını göstereyim mi? Parmak
tabii gösterebilirsin. Ama size şunu söylemem lazım. Ben bunu tercih ediyorum. Şu anda ekran üstünden parmak izi okuyan en iyi telefon dahi ne yazık ki ekran üstünden parmak izi okurken sıkıntılar yaşayabiliyor. Genelde yüz tanımayı aktif etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Şu fiziksel tuş yani parmak izi okuyucunun evet çok hızlı ya şu an ama tabii yukarıdan parmak izini tıkladığını tam olarak şey yapmayayım. Şöyle yapalım. Tunağan bunu montajda koyar herhalde bak. Şimdi tam birleştirebilir burada evet. Ekranın bir köşesine de bunu koyar.
Evet, performansı gerçekten hiç fena değil.
Çok iyi. Fiziksel parmak izi okuyucuya ulaşamadılar abi ekran üstten parmak izi okumada. Çünkü onun birçok zorluğu var. Alttan aydınlatması gerekiyor, o gerekiyor, bu gerekiyor.
O deneyim çok yakın olan telefonlar var. Bunun 3 katı fiyatla satılan telefonlar. Yani sonucunda işte Huawei Mate 20 Pro, Mate 30 Pro gibi cihazlarda.
Ama onlarda bile hala da bir fiziksel okuyucu arıyorsun.
Şunu güvenini vermiyor.
Evet.
Yani buna biliyorsun dokunduğunda açacak. Anlatabiliyor muyum? Açamadı.
Çok hızlı bir şekilde açıyor onu biliyorsun. Ama tabii ki günün sonunda yüz tanımayı da aktif ederek o telefonlarda açılış sağlayabilirsiniz. Bu videoda son olarak şunu da belirtmek istiyoruz. Honor 9X bakarsak olaya yeni çıkan bir telefon. Yeni duyurulan bir telefon. Huawei tarafında en son yeni duyurulan telefon neydi? Mate 30 Pro. Ama Google servisleri yoktu. Bu telefonda Google servisine erişebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız yok.
Huawei tarafında da bazı modellerde yine Google servisleriyle beraber çıktığını biliyoruz. Şimdi tabii kafa karıştıran konulardan birisi de bu. Hani yeni bir telefon. Adamlarda bir Amerikan ambargosu sorunu var. Bu telefonlar peki nasıl oluyor da bu telefon Google servisleriyle gelirken Mate 30 Pro daha önce çıkmasına rağmen yeni Google servisini içeremeden, kullanamadan piyasaya çıkıyor. Şöyle söyleyelim. Bu telefonda donanım olarak Kirin 710 var. Dolayısıyla geçen sene aslında Google tarafında sertifikasyonu yapılmış bir donanıma sahip. Bu aslında Windows'lardan da bildiğimiz. Yani anakart değiştiği zaman Windows lisansıyla ilgili yaşadığın sorunda benzer bir durum söz konusu. Huawei şu anda özellikle Avrupa'da, kendi ana vatanı dışındaki en büyük ikinci pazar olan Avrupa'da satışlarını koruyabilmek adına bazı modelleri farklı isimler altında da piyasaya sürmeyi tercih ediyor. Biz bu modeli daha önce Huawei tarafından P-Smart Z olarak gördük. Türkiye'ye işte Y9 Prime gibi bir isimlendirmeyle de geldi. Hem işlemcisi daha önce Google tarafından Android için lisanslandırıldığı için hem de daha önce lisans almış telefonların farklı isimler altındaki versiyonları olduğu için Google servisleri tarafına sıkıntı olmadan geliyor. Bu telefonda zaten işte Android 10 güncellemesini alacak telefonlardan bir tanesi diye tahmin ediyorum. Bunlarda sorun yok. Ama sıfırdan telefon geliştirme durumu söz konusu olduğu zaman. Mesela P40 Pro'yu geliştireceksin. Kirin 990 koyman gerekiyor.
Evet.
Yeni kamera sistemi, yeni donanımlar vesaire. Onda bu ambargo sorunu çözülene kadar Google servisinin olmasını beklemiyoruz. Ama bu tip telefonlar geçen senenin donanımı ve ambargo öncesinde piyasaya çıkmış telefonların farklı versiyonları oldukları için bunlar da Google servisi tarafında sıkıntı yok. Zaten bundan dolayı bu telefon Çin'de Kirin 810 ile çıktı. Ama Çin'de zaten Google servisleri olmasına gerek yok. Onlar zaten ambargodan önce de Çin'de zaten çalışmayan platformlu servislerdi. Ama bu telefonun Avrupa'ya Google servisleriyle gelebilmesi adına Çin sınırlarından dışarıya 810'la değil Kirin 710'la çıkmak zorunda kaldı.
Çok önemli bir detaydı. Bunu da belirtelim istedik sizler için. Erdi ile beraber 9X'i özel kutusundan çıkarttık. Aynı zamanda bilekliği de sizlere göstermiş olduk. Bu video bir kutu açalım, bir ön inceleme, bir de Google servisleri konusunda sizlere aydınlatma videosuydu. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.